gerçeği düşünüyor musunuz? Bu programda Kur'an ve din hakkında merak ettiğiniz soruların gerçek cevaplarını bulacaksınız. Belki daha önce hiç düşünmediğiniz gerçekler üzerinde düşüneceksiniz. Bu soruları ve yanıtları dikkatle dinleyin. Çünkü bunlar bizzat sizin yaşamınız ve ahiretinizle ilgilidir. Bu program Harun Yahya'nın eserlerinden yararlanılarak hazırlanmıştır. Materyalist felsefe neden geçerli değildir? Materyalist felsefe, her şeyin maddeden ibaret olduğunu, evrenin yaratılmış olmadığını, sonsuzdan beri var olduğunu ve sonsuza kadar da varlığını devam ettireceğini iddia eden bir düşünce sistemidir. Ancak yüzyılımızda bilimsel alandaki gelişmeler, bu felsefenin iddialarının tamamen geçersiz olduğunu ortaya koymuştur. Öncelikle Kur'an'da 1400 sene önce haber verildiği gibi evrenin bir başlangıcı olduğu, yani yoktan var edildiği ve bir sonunun olduğu bilim çevreleri tarafından anlaşılmıştır. Ardından madde dediğimiz şeyin bir algılar bütünü olduğu yine bilim tarafından ortaya konmuştur. Bu iki temel iddiasının yıkılması materyalist felsefeyi tamamen geçersiz kılmıştır. Evren nasıl var oldu? Bugün bilim çevreleri, evrenin Big Bang ismi verilen büyük bir patlamanın ardından yokluktan bir anda meydana geldiğini kabul etmişlerdir. Big Bang, yani büyük patlama teorisinin kesin kabul görmesini sağlayan deliller şunlardır. Evrenin genişlemesi. 1929 yılında Edwin Hubble tarafından tüm gök cisimlerinin birbirlerinden uzaklaştığı, diğer bir deyişle evrenin giderek genişlediği ortaya konuldu. Bu, evrenin tek bir noktanın patlamasıyla, yani büyük patlamayla var olduğunun kesin bir delilidir. Kozmik fon radyasyonu. Evren bir patlama sonucunda ortaya çıktığına göre bu patlamadan geriye kalan bir radyasyon olması gerekiyordu ve bu radyasyonun da evrenin her yerine eşit bir şekilde dağılmış olması gerekiyordu. Nitekim 1965 yılında olması gereken bu radyasyon bulundu ve ilerleyen yıllarda uydular aracılığıyla söz konusu radyasyonun varlığı kesin olarak doğrulandı. Evrendeki hidrojen-helyum oranı. Big Bang'in diğer bir önemli delili ise uzaydaki hidrojen ve helyum gazlarının miktarı oldu. Günümüzde yapılan ölçümlerle anlaşıldı ki evrendeki hidrojen-helyum gazlarının oranı Big Bang'den arta kalan hidrojen-helyum oranının teorik hesaplamalarına uyuyordu. Eğer evrenin bir başlangıcı olmasaydı ve evren sonsuzdan beri var olsaydı içindeki hidrojen tamamen yanarak helyuma dönüşmüş olurdu. Evrenin yoktan var olduğu, diğer bir deyişle yaratıldığı anlamına gelen Big Bang teorisi, materyalist felsefenin evrenin sonsuzdan beri var olduğu iddiasını kesin olarak yıkmıştır. Bu program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır. Gerçeği düşünüyor musunuz? Bu programda Kur'an ve din hakkında merak ettiğiniz soruların gerçek cevaplarını bulacaksınız. Belki daha önce hiç düşünmediğiniz gerçekler üzerinde düşüneceksiniz. Bu soruları ve yanıtları dikkatle dinleyin. Çünkü bunlar bizzat sizin yaşamınız ve ahiretinizle ilgilidir. Bu program Harun Yahya'nın eserlerinden yararlanılarak hazırlanmıştır. Allah'ın belirlediği kaderi insanların değiştirmesi mümkün değildir. İnsanın kendi kaderini değiştirebileceği toplumda yaygın olan çarpık bir kader anlayışıdır. Örneğin ölümden dönen bir hasta için kaderini yendi gibi cahilce ifadeler kullanılır. Oysa kimse kaderini değiştiremez. Ölümden dönen kişi kaderinde ölümden dönmesi yazılı olduğu için ölmemiştir. Kaderimi yendim diyerek kendilerini aldatanların bu cümleyi söylemeleri ve o psikolojiye girmeleri de yine kaderlerindedir. Çünkü kader Allah'ın ilmidir. Tüm zamanı aynı anda bilen ve tüm zamana ve mekana hakim olan Allah için her şey kaderde yazılmış ve bitmiştir. Allah için zamanın tek olduğunu Kur'an'da kullanılan üsluptan da anlarız. Bizim için ölümümüzden sonra yaşanacak bazı olaylar Kur'an'da çoktan olup bitmiş olaylar olarak anlatılır. Allah bizim bağlı olduğumuz izafi zaman boyutuna bağlı değildir. Allah tüm olayları zamansızlıkta dilemiş, insanlar bunları yapmış, tüm bu olaylar yaşanmış ve sonuçlanmıştır. İsraf Kur'an'da nasıl geçmektedir? Allah israfı kullarına haram kılmıştır ve harcama yaparken nasıl bir ölçüyle yapmaları gerektiğini şöyle bildirmiştir. Onlar harcadıkları zaman ne israf ederler ne kısarlar. Harcamaları ikisi arasında orta bir yoldur. Furkan Suresi 67. Ayet. Müslümanlar sahip oldukları her şeyi Allah yolunda Allah'ı en çok razı edecekleri şekilde kullanırlar. Ellerindeki her şeyin kendilerine Allah tarafından verilmiş bir nimet olduğunu, kendilerinin hiçbirinin asıl sahipleri olmadıklarını unutmazlar. Fedakarlık yapmaları gerektiği zaman da sahip oldukları her şeyi Kur'an'ın emrettiği şekilde harcar, ancak gereksiz bir harcama olacağı zaman tek bir kuruşu bile israf etmekten sakınırlar. Allah Kur'an'da müminlere, ihtiyacı olan kimselere mallarından vermelerini ancak saçıp savurmamalarını şöyle emretmiştir. Akrabaya hakkını ver, yoksula ve yolda kalmışa da. İsraf ederek saçıp savurma. Çünkü saçıp savuranlar şeytanın kardeşleri olmuşlardır. Şeytansa Rabbine karşı nankördür. İsra Suresi 26. ve 27. ayetler. Bir de israfın nimetlerden uzak durmak olarak anlaşılmaması gerekir. Allah Kur'an'da yiyin için ve israf etmeyin. Çünkü o israf edenleri sevmez. Araf suresi 31. ayetiyle bildirdiği gibi inananların nimetlerden faydalanmasını bildirmiş ve sadece bunların israf edilmesini yasaklamıştır. Fakat bugün dinden uzak olan toplumlarda israf konusuna gereken önem verilmez. Lokantalarda, evlerde tabak tabak yiyecekler, kilolarca ekmek, meyve, sebze kolayca çöpe atılabilmektedir. Oysa Allah israfın küçük büyük demeden her türlüsünü haram kılmıştır. Bu yüzden insanların düşüncesizce bu bozuldu, bunları kullanamayız gibi sözlerle ellerindekileri atmaları değil, tüm nimetleri bozulma aşamasına getirmeden değerlendirmenin yollarını aramaları gerekir. Ancak bu şekilde nimetin hakkını vermiş olurlar. Aksi takdirde büyük bir bereketsizlik ve Allah'a karşı nankörlük söz konusu olur. Program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır. Gerçeği düşünüyor musunuz? Bu programda Kur'an ve din hakkında merak ettiğiniz soruların gerçek cevaplarını bulacaksınız. Belki daha önce hiç düşünmediğiniz gerçekler üzerinde düşüneceksiniz. Bu soruları ve yanıtları dikkatle dinleyin. Çünkü bunlar bizzat sizin yaşamınız ve ahiretinizle ilgilidir. Bu program Harun Yahya'nın eserlerinden yararlanılarak hazırlanmıştır. Kur'an okunurken ne yapmak gerekir? Allah, Kur'an okunurken insanların susup dinlemelerini şöyle emretmiştir. Kur'an okunduğu zaman hemen onu dinleyin ve susun. Umulur ki esirgenmiş olursunuz. Araf suresi 204. ayet. Toplumda birçok insan Allah'ın bu emrini bilmez. Televizyonda, radyoda Kur'an okunurken insanlar günlük hayatlarına devam eder, bir yandan da sohbet ederler. Oysa böyle bir durumda yapılması gereken susup dinlemektir. Eğer şartlardan dolayı bir sessizlik sağlanamıyorsa, o zaman televizyon veya radyo kapatılabilir. Çünkü aksini yapmak, Allah'ın farz kıldığı bir hükmü yerine getirmemek olur. Kur'an'ı sadece okumak yeterli midir? Bugün kendini Müslüman olarak nitelendiren birçok insan, Allah'ın kendisinden ne istediğini, ne yaparsa gerçek Müslüman olacağını bilmez. Çünkü hayatında bir kere bile Allah'ın kendisine gönderdiği kutsal kitabı okumamıştır. Oysa Allah, Kur'an'ı insanları neden yarattığını ve onlardan ne istediğini bildirmek için yollamıştır. Allah'ı tanımak, onu razı ederek cennetine gitmek isteyen insanların Kur'an'ı çok iyi bilmeleri gerekir. Ancak cahiliye toplumlarında Kur'an'a karşı bakış açısı son derece yanlıştır. Bu insanlardan bazıları Kur'an'ı sadece okur ama Allah'ın kendisine verdiği öğütleri hiç düşünmez, üzerine almaz, hayatına geçirmez. Kur'an okumak bir ibadettir. Ama Kur'an, Allah'ı tanımak, Allah'ın istediklerini öğrenmek ve hayata geçirmek için okunur. Yine bu insanlardan bazıları, Kur'an'ın sadece bir dua kitabı olduğunu sanır. Dua ederken, Kur'an'dan ezberlediği ayetleri anlamadan okur. Elbette Kur'an'da bildirilen duaları sadece okumak değil, bu duaları örnek almak da gerekir. Kur'an'ı sadece bir dua kitabı olarak düşünmek yanlış ve eksik bir bakış açısıdır. Kur'an, müminler için bir rehber olarak Allah tarafından indirilmiştir ve apaçık ayetleriyle müminleri karanlıklardan nura çıkarır. Kur'an'ın bu özelliğini Allah şöyle bildirir. Size Allah'tan bir nur ve apaçık bir kitap geldi. Allah, rızasına uyanları bununla kurtuluş yollarına ulaştırır ve onları kendi izniyle karanlıklardan nura çıkarır. Onları dosdoğru yola yöneltip iletir. Maide suresi 15. ve 16. ayetler. Söz konusu insanların Kur'an hakkındaki yanlış bir inançları da Kur'an'ın geçmiş ümmetlere indirildiği şeklindedir. Oysa zamanın geçmesi, teknolojinin gelişmesi, uzay veya bilgisayar çağında olmamız bir şeyi değiştirmez. Doğru bilginin kaynağı da her zaman için Kur'an'dır. Allah, Kur'an'a tabi olmamak için onun geçmişlerin masalı olduğunu iddia eden insanları cehennemle uyarıp korkutmuştur. Mutaffifin suresindeki ayetlerde şöyle buyurulmaktadır. Ona, ayetlerimiz okunduğu zaman geçmişlerin masallarıdır dedi. Asla hayır. Onların kazandıkları kalpleri üzerinde pas tutmuştur. Hayır. Gerçekten onlar Rablerinden perdelenerek yoksun tutulmuşlardır. Sonra onlar kuşkusuz cehenneme yollanacaklardır. Bu program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır. Gerçeği düşünüyor musunuz? Bu programda Kur'an ve din hakkında merak ettiğiniz soruların gerçek cevaplarını bulacaksınız. Belki daha önce hiç düşünmediğiniz gerçekler üzerinde düşüneceksiniz. Bu soruları ve yanıtları dikkatle dinleyin. Çünkü bunlar bizzat sizin yaşamınız ve ahiretinizle ilgilidir. Bu program Harun Yahya'nın eserlerinden yararlanılarak hazırlanmıştır. Kıskançlığın Kur'an'daki yeri nedir? Haset, Kur'an'da kınanan bir tavırdır. Allah, deneme maksadıyla insanların nefsini kıskançlığa eğilimli olarak yarattığını, fakat müminlerin bundan sakınmaları gerektiğini Kur'an'da bildirmiştir. Nefislerse kıskançlığa ve bencil tutkulara elverişli kılınmıştır. Eğer iyilik yapar ve sakınırsanız, şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberi olandır. Nisa suresi 128. ayet. Bazı insanlara kıskanç mısındır diye sorulduğunda buna evet veya biraz diye cevap verirler. Ancak bu cevabın arkasında gizlenen anlamı detaylı olarak düşünmezler. Oysa kıskançlık, insanın başka birinin kendinden herhangi bir yönüyle daha üstün olmasını kabullenememesinin bir sonucu olarak ortaya çıkar. Buysa insanı Allah'a karşı büyüklenmeye kadar götürecek bir tutumdur. Çünkü insanlara sahip oldukları bütün özellikleri veren Allah'tır. Dilediğine dilediği kadar verir, bunu da kimse engelleyemez. Ayrıca Kur'an'da şeytanın kıskançlık yüzünden Hazreti Adem'e secde etmeyerek Allah'a isyan etmesinden söz edilir. Şeytanın kendini Hazreti Adem'den daha üstün gördüğü bildirilir. Bu durumda karşımıza önemli bir gerçek çıkar. Kıskançlık aslında şeytana ait bir özelliktir ve Allah'tan korkan insanın bundan şiddetle sakınması gerekir. Allah Kur'an'da de ki, sabahın Rabbine sığınırım. Felak suresi 1. ayetiyle müminlere haset eden kişilerin kötülüklerinden kendisine sığınmalarını söylemektedir. İnsanlara çirkin lakaplar takmanın Kur'an'daki yeri nedir? Kur'an ahlakını yaşamayanlar, kendilerini yüceltmek uğruna insanlara olmadık kötü lakaplar takarak alay ederler, böylece karşılarındaki insanları küçük düşürmeye çalışırlar. Müminlerse asla böyle çirkin bir tavra itibar etmezler. Allah, Kur'an'da müminleri çok açık bir şekilde bu çirkin davranıştan men etmiştir, bu emre uymayanların da zalimlerden olacağını şöyle belirtmiştir. Ey iman edenler! Bir kavim bir başka kavimle alay etmesin. Belki kendilerinden daha hayırlıdırlar. Kadınlar da kadınlarla alay etmesin. Belki kendilerinden daha hayırlıdırlar. Kendi nefislerinizi yadırgayıp küçük düşürmeyin ve birbirinizi olmadık kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü bir isimdir. Kim tevbe etmezse işte onlar zalim olanların ta kendileridir. Hucurat suresi 11. ayet. Kur'an ahlakına uyan insanlar Allah'ın beğenmediği bu davranışı hiçbir zaman göstermezler. Birbirlerini en güzel şekillerde çağırmaya özen gösterir ve birbirlerine Allah'ın samimi birer kulu olarak derin bir saygı beslerler. Program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır. Gerçeği düşünüyor musunuz? Bu programda Kur'an ve din hakkında merak ettiğiniz soruların gerçek cevaplarını bulacaksınız. Belki daha önce hiç düşünmediğiniz gerçekler üzerinde düşüneceksiniz. Bu soruları ve yanıtları dikkatle dinleyin. Çünkü bunlar bizzat sizin yaşamınız ve ahiretinizle ilgilidir. Bu program Harun Yahya'nın eserlerinden yararlanılarak hazırlanmıştır. Kur'an'da alaycılıkla ilgili bildirilenler nelerdir? Alaycılık Allah'ın kesinlikle beğenmediği çirkin bir ahlaktır. Dinsiz toplumlarda alay çok yaygındır ve birçok alay konusu vardır. İnsanların eksikleri veya kusurlarıyla alay etmek, onlara kötü lakaplar takmak bu konuların başında gelir. Allah bu çirkin ahlaka karşı insanları şöyle uyarmaktadır. Arkadan çekiştirip duran, kaş göz hareketleriyle alay eden her kişinin vay haline. Hümeze suresi 1. ayet. Allah'ın Kur'an'da dikkat çektiği diğer bir alay şekli ise inkarcıların inananlarla alay etmesidir. Kur'an'da iman edenlerin doğru yolda olduğunu kavrayamayan insanların kendilerini inananlardan üstün görerek onlarla alay ettikleri bildirilmiştir. Bu konuyla ilgili ayetlerden bazıları şöyledir. Doğrusu suç ve günah işleyenler, kimi iman edenlere gülüp geçerlerdi. Yanlarına vardıkları zaman birbirlerine kaş göz ederlerdi. Mutaffifin suresi 29. ve 30. ayetler. Allah bu kişilerin ne kadar büyük bir yanılgı içinde olduklarını ve uğrayacakları sonun kötülüğünü ise şöyle bildirmiştir. Artık bugün iman edenler kâfir olanlara gülmektedirler. Tahtlar üzerinde bakıp seyretmek suretiyle, nasıl kâfir olanlar işlediklerinin feci karşılığını gördüler mi? Mutaffifin suresi 34. ve 36. ayetler. Fakat bunların hepsinden önemlisi, Allah Kur'an'da dinle, Allah'ın ayetleriyle alay edenlerden bahseder. Ayetlerde bu kişilerin kendilerine Allah'tan gelen her uyarıyı, onları uyarıp korkutmak için gönderilen elçileri yalanladıklarını bildirir. Kuşkusuz bu insanlar Allah'ın büyüklüğünü ve gücünü hakkıyla takdir edemeyen, ahirette hesap vereceklerini göz ardı eden cahil ve akılsız kişilerdir. Ancak bu kişiler ahirette büyük bir şaşkınlık yaşayacak ve dünyada yaptıkları çirkin alaycılığın karşılığını sonsuz bir azapla alacaklardır. Kur'an'da bu gerçek şöyle bildirilmiştir. İşte onlar Rablerinin ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar edenlerdir. Artık onların yapıp ettikleri boşa çıkmıştır. Kıyamet gününde onlar için bir tartı tutmayacağız. İşte inkar etmeleri, ayetlerimi ve elçilerimi alay konusu edinmelerinden dolayı onların cezası cehennemdir. Kehf suresi 105. ve 106. ayetler. Dedikodunun Kur'an'daki yeri nedir? Allah Kur'an'da müminlerin birbirlerini çekiştirmelerini kesin olarak yasaklamıştır. Bu çirkin ahlakla ilgili bir ayette şöyle buyurulmaktadır. Kiminiz, kiminizin gıybetini yapmasın. Sizden biriniz, ölü kardeşinin etini yemeyi sever mi? İşte bundan tiksindiniz. Allah'tan korkup sakının. Şüphesiz tevbeleri kabul edendir, çok esirgiyendir. Hucurat suresi 12. ayet. Ayetteki bu emir gereği, Allah'ın dinini yaşayan, birbirlerine kardeş gibi olan insanlar, böyle bir hareketi yapmaktan kesin olarak sakınırlar. Aksine, müminler birbirlerini her zaman hayırla anar, her zaman birbirlerinin güzel yönlerini ortaya çıkarmaya çalışırlar. Allah'a teslim olmuş insanlar da eksik ve kusur aramaya kalkışmazlar. Dedikodu, Allah'ın sınırlarını koruyan müminlerin arasında asla yaşanmayan bir ahlak bozukluğudur. Eğer müminler birbirlerinde eksik veya hatalı bir tavır görürlerse, bunun dedikodusunu yapmazlar. Bunun yerine, müminler doğrudan doğruya bu hatalı tavırlarını düzeltmeleri için birbirlerine öğüt verirler. Program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır. Gerçeği düşünüyor musunuz? Bu programda Kur'an ve din hakkında merak ettiğiniz soruların gerçek cevaplarını bulacaksınız. Belki daha önce hiç düşünmediğiniz gerçekler üzerinde düşüneceksiniz. Bu soruları ve yanıtları dikkatle dinleyin. Çünkü bunlar bizzat sizin yaşamınız ve ahiretinizle ilgilidir. Bu program Harun Yahya'nın eserlerinden yararlanılarak hazırlanmıştır. Evrimcilerin iddia ettiği gibi ilkel insan diye bir şey var mıdır? Gazetelerde, dergilerde çizilen bazı hayali resimlerde yarı maymun, yarı insan canlılar tasvir edilir ve bunlara ilkel insan adı verilir. Oysa bu sadece bir aldatmacadır. İlkel insan diye bir şey kesinlikle yoktur. Bu konudaki pek çok bilimsel delilden birkaçı şöyledir. 1. 1995'te İspanya'da bulunan bir insan fosili, insanın evrimi masalını kesin olarak yıkmıştır. Atapuerca bölgesinde bulunan 800 bin yıllık insan kafatası fosili, evrimcilerin yarı maymun canlıların yaşadığını iddia ettikleri döneme aittir. Ancak evrimcilerin ilk anda yarı maymun olduğunu iddia ettikleri fosil, bizlerden farksız bir yüz yapısına sahiptir. Yani 800 bin yıl önceki insanla bugünkü insan arasında hiçbir fark yoktur. 2. 14 Mart 1998'de New Scientist dergisinde "İlk insanlar sandığımızdan çok daha akıllıydı" başlıklı bir haber yayınlandı. Habere göre evrimcilerin Homo erectus olarak adlandırdıkları insanlar bundan 700 bin yıl önce gemicilik yapıyordu. Gemi yapacak bilgi ve teknolojiye ve deniz ulaşımını gerektiren bir kültüre sahip olan bu insanların ilkel sayılması elbette imkansızdır. 3. Evrimcilerin Neandertal insanı olarak tanımladığı insan ırkının günümüzden on binlerce yıl önce giyim kuşam bilgisine sahip olduğunu gösteren 26 bin senelik iğne fosilleri de bulunmuştur. Bir başka kazıda Neandertal insanları tarafından müzik yapmak için kullanılan tam 40 bin yıllık bir flüt bulunmuştur. Bundan anlaşılıyor ki sahte çizimlerle kasıtlı olarak maymunsu bir görünüm verilen Neandertallerinde bizlerden hiçbir farkları yoktur. Canlılardaki kompleks sistemlerin meydana gelişi evrimle açıklanabilir mi? Hayır, açıklanamaz. Canlılardaki göz, kulak gibi çok parçadan oluşan kompleks sistemler, ancak tüm parçaları eksiksiz olarak bir arada bulunduğunda işlev görebilirler. Örneğin, gözün görebilmesi için kendisini oluşturan 40 civarında parçanın bir arada olması gerekmektedir. Bunlardan tek bir tanesi, örneğin göz retinası veya gözyaşı bezleri olmazsa göz göremez. Dolayısıyla buradan çıkan sonuç, bu tür sistemlerin tüm parçalarının tek bir anda ortaya çıkmış olmaları gerektiğidir. Bu da evrimin olmadığını bir kez daha ortaya koyar. Peki kompleks bir yapı bir anda var olmuşsa bunun anlamı nedir? Kuşkusuz birçok parçanın aynı yerde, üstelik aynı anda ortaya çıkması ancak özel bir yaratılışın sonucudur. Evrim teorisi bilimsel açıdan hiçbir geçerliliği olmadığı halde neden bazı çevrelerce bu kadar ısrarla savunuluyor? Allah'ın varlığını göz ardı eden ve Allah'a karşı sorumlu olduklarını kabul etmek istemeyen bazı insanlar bu isteklerini gerçekleştirebilmek ve diğer insanlara da bu düşüncelerini kabul ettirebilmek için kendilerince makul bir gerekçe ararlar. Bunun sonucunda da her şeyin tesadüfen oluştuğunu iddia ederek bir yaratıcının var olmadığını ve dolayısıyla da kimseye karşı sorumlu olmadıklarını insanlara kabul ettirmeye çalışırlar. İşte bu noktada evrim teorisi inkarcı felsefeler için sözde bilimsel bir dayanak oluşturur. Bundan dolayı Allah'ı inkar etmekte direten insanlar, bilimsel bir geçerliliği olmasa da, doğruluğuna inansalar da inanmasalar da, evrim teorisini ideolojik ve felsefi bir zorunluluk olarak savunurlar. program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır. Gerçeği düşünüyor musunuz? Bu programda Kur'an ve din hakkında merak ettiğiniz soruların gerçek cevaplarını bulacaksınız. Belki daha önce hiç düşünmediğiniz gerçekler üzerinde düşüneceksiniz. Bu soruları ve yanıtları dikkatle dinleyin. Çünkü bunlar bizzat sizin yaşamınız ve ahiretinizle ilgilidir. Bu program Harun Yahya'nın eserlerinden yararlanılarak hazırlanmıştır. Materyalistler insan ruhunu nasıl açıklamaya çalışır? Her şeyin elle tutulan ve gözle görülen maddeden ibaret olduğunu iddia eden materyalistler, insan ruhunu ve bilincini hiçbir şekilde açıklayamazlar. Bilindiği gibi yeryüzünde, insan bedeni de dahil her şeyin yapı taşı atomlardır. Yani canlı cansız tüm varlıklar atomların farklı şekillerde bir araya gelmesiyle oluşurlar. İşte materyalistlerin en zorda kaldıkları noktalardan biri budur. İnsan bilinçli, irade sahibi, düşünebilen, konuşabilen, akledebilen, karar verebilen ve muhakeme edebilen bir varlıktır. Böyle bir varlığın materyalistlerin iddia ettikleri gibi başıboş tesadüflerle şuursuz atomların kendiliğinden bir araya gelerek ortaya çıkmış olması imkansızdır. Düşünemeyen, akledemeyen, karar alamayan atomların ani bir kararla bir araya gelip insan ruhunu oluşturmaları mümkün değildir. Dolayısıyla materyalistlerin insanın sahip olduğu ruhla ilgili herhangi bir açıklamaları da yoktur. Evrim teorisi neyi iddia eder? Evrim teorisi, canlılığın tesadüfen oluştuğunu iddia eder. Dolayısıyla bu iddiaya göre cansız ve şuursuz atomlar bir araya gelerek önce hücreyi oluşturmuşlardır ve sonrasında bu atomlar bir şekilde diğer canlıları ve insanı oluşturmuşlardır. Evrimcilerin bu iddiasının ne kadar akıl ve mantık dışı olduğunu göstermek için bir deney tasarlayalım. Evrimcilerin yüksek sesle dile getiremedikleri bir iddiayı onlar adına Darwin formülü adıyla inceleyelim. Evrimciler, büyük varillerin içine canlılığın yapısında bulunan elementlerden bol miktarda koysunlar. Hatta normal şartlarda bulunmayan ancak bu karışımın içinde bulunmasını gerekli gördükleri malzemeleri de bu varillere eklesinler. Karışımların içine istedikleri kadar doğa şartlarda oluşumu mümkün olmayan amino asit, istedikleri kadar bir tekinin bile rastlantısal oluşması imkansız olan protein doldursunlar. Bu karışıma istedikleri oranda ısı ve nem versinler, gelişmiş cihazlarla karıştırsınlar. Varillerin başında da nöbetleşe milyarlarca, hatta trilyonlarca sene beklesinler. Ancak her ne yaparlarsa yapsınlar, o varillerden kesinlikle bir insan çıkaramazlar. Aslanları, karıncaları, gülleri, ağaç kakanları, balinaları, kanguruları, atları, papağanları, muzları, portakalları, üzümleri ve bunlar gibi milyonlarca canlı türünden hiçbirini oluşturamazlar. Değil burada birkaçını saydığımız bu canlı varlıkları, bunların tek bir hücresini bile elde edemezler. Bu örnek, evrimcilerin iddialarının ne kadar anlamsız olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Bu program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır. gerçeği düşünüyor musunuz? Bu programda Kur'an ve din hakkında merak ettiğiniz soruların gerçek cevaplarını bulacaksınız. Belki daha önce hiç düşünmediğiniz gerçekler üzerinde düşüneceksiniz. Bu soruları ve yanıtları dikkatle dinleyin. Çünkü bunlar bizzat sizin yaşamınız ve ahiretinizle ilgilidir. Bu program Harun Yahya'nın eserlerinden yararlanılarak hazırlanmıştır. Adamlık dini nedir? Dünya üzerinde ideolojisi, felsefesi, dünya görüşü ne olursa olsun, hak dinden uzaklaşmış tüm insanların tabi oldukları ortak bir din vardır. Hak dinin yaşanmadığı toplumların tümünde istisnasız bu din yaşanır. Söz konusu toplumlardaki insanlar, dünyaya geldikleri andan itibaren, çevrelerinden aldıkları telkinlerin sonucunda, bu dinin sunduğu değer yargılarını, ahlak kurallarını, düşünce şekillerini benimserler. İşte bu dinin ismi, adamlık dinidir. Adamlık dinini yaşayan toplumların, kişilerden en önemli beklentisi, adam olmaktır. Adam olmak tabiriyle kastedilense, toplum tarafından genel kabul görmüş bir ahlaka, kültüre, tavra ve adaba sahip olmak, makbul olarak tanıtılan belli kalıpları üzerinde taşımaktır. Adamlık dinini yaşayan insanların en temel özelliği, Allah'ın rızasını değil, içinde yaşadıkları toplumun rızasını hedef edinmeleri ve yaşamlarını bu hedef doğrultusunda yönlendirmeleridir. Oysa insanın sadece Allah rızasını amaç edinmesi ve bunun gereği olan İslam dinini yaşaması gerekir. Allah bu hak dinden başka din arayanların yanılgısını Maide suresi 50. ayette şöyle bildirmiştir. Onlar hala cahiliye hükmünü mü arıyorlar? Kesin bilgiyle inanan bir topluluk için hükmü Allah'tan daha güzel olan kimdir? Çoğunluğun uyguladığı bir sistem mutlaka doğru mudur? Allah'ın dininden uzak yaşayan toplumlardaki genel kanaat, çoğunluğun her zaman haklı olacağı yönündedir. Oysa bu tamamen yanlış bir çıkarımdır. Allah bize Kur'an'da Yusuf suresinin 103. ayetinde, insanların çoğu iman edecek değildir sırrını haber vermiştir. Ve yine ayetlerde bu iman etmeyen çoğunluğa uyanların da zarar içinde olacağı bildirilmektedir. Bir ayette ise şöyle buyurulmaktadır. Yeryüzünde olanların çoğunluğuna uyacak olursan seni Allah'ın yolundan şaşırtıp saptırırlar. Onlar ancak zanla uyarlar ve onlar ancak zan ve tahminle yalan söylerler. Enam suresi 116. ayet. Adamlık dinini terk etmek için ne yapmak gerekir? Allah'ı inkar temeli üzerine kurulmuş bu sistemden kurtulmanın yolu, öncelikle yalnızca Allah'ın rızasını aramak, O'nun Kur'an'da sunduğu ahlakı ve yaşam tarzını eksiksiz olarak hayata geçirmeye çalışmaktır. Tüm yaşantısını Kur'an ayetleri doğrultusunda düzenleyen insan, doğal olarak cahiliye toplumunun sunduğu kötü ahlaktan ve çirkin tavırlardan da uzaklaşır. Bu program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır. Gerçeği düşünüyor musunuz? Bu programda Kur'an ve din hakkında merak ettiğiniz soruların gerçek cevaplarını bulacaksınız. Belki daha önce hiç düşünmediğiniz gerçekler üzerinde düşüneceksiniz. Bu soruları ve yanıtları dikkatle dinleyin. Çünkü bunlar bizzat sizin yaşamınız ve ahiretinizle ilgilidir. Bu program Harun Yahya'nın eserlerinden yararlanılarak hazırlanmıştır. Allah sevgisi yeterli değil mi? Mutlaka Allah'tan korkmak gerekiyor mu? Kur'an'a göre olan gerçek sevgi, beraberinde saygıyı ve Allah'ın beğenmediği şeylerden sakınmayı da getirir. Sadece sevginin yeterli olacağını savunan insanların yaşamlarına ve hareket tarzlarına baktığımızda bu konuda samimi olmadıklarını ve gevşek davrandıklarını görürüz. Oysa samimi olarak Allah'ı seven bir insan her şeyden önce onun emirlerine son derece titizlik gösterir. Allah'ın sakındırdığı şeylerden şiddetle sakınır, güzel gördüğü tavırlara yönelir. Sevgisini yaşamının her anında Rabbinin rızasını arayarak Allah'a olan derin saygısı, güveni, boyun eğiciliği ve sadakatiyle gösterir. Bu titizliğinin bir sonucu olarak Allah'ın rızasını kaybetmekten, azabına uğramaktan da şiddetle korkar. Sadece sözlü olarak sevgi iddiasında bulunmak, fakat Allah'ın sınırlarını aşarak pervasızca bir yaşam sürmek, kuşkusuz samimiyetten son derece uzak bir tavırdır. Allah, Kur'an'da kendisinden korkup sakınmayı emretmiştir. Bir ayette şöyle buyurulmaktadır. Gönülden katıksız bağlılar olarak ona yönelin ve ondan korkup sakının. Dosdoğru namazı kılın ve müşriklerden olmayın. Rum Suresi 31. Ayet. Allah'ın Kur'an'da sevdiğini bildirdiği özellikler nelerdir? İman eden, Allah'tan korkup sakınan, Kur'an'ın hükümlerini titizlikle yerine getiren ve ciddi bir çabayla ahiret için çalışan her insan, Allah'ın sevgisini, rızasını ve hoşnutluğunu kazanmayı umabilir. Hud suresi 90. ayette Hazreti Şuayb, Rabbinizden bağışlanma dileyin, sonra ona tevbe edin. Gerçekten benim Rabbim esirgiyendir, sevendir sözleriyle kavmine Allah'ın kullarına olan sevgisini hatırlatmıştır. Ayetlerde Allah'ın iyilik yapanları, adaletle hükmedenleri, sakınanları, sabredenleri ve tevekkül edenleri sevdiği bildirilmiştir. Bundan başka ayetlerde Allah'ın arınanları, muttaki olanları ve kendi yolunda saf bağlayarak çaba harcayanları sevdiği de haber verilmiştir. Peygamberler Allah'ın ayetlerde sevdiğini ve dost edindiğini bildirdiği mübarek insanlardır. Unutmayın ki Kur'an ahlakını üzerinde barındıran her insan Allah'ın sevgisini, dostluğunu kazanmayı umabilir. Allah'ın Kur'an'da sevmediğini bildirdiği özellikler nelerdir? Allah ayetlerinde hoşnut olmadığı ahlak özelliklerini de bildirmiştir. Allah, günahkar kafirlerin hiçbirini, zalim olanları, büyüklük taslayıp böbürleneni, aşırı gidenleri sevmez. Bir ayette şöyle buyurulmaktadır. Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anne babaya, yakın akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolda kalmışa, ve sağ ellerinizin malik olduklarına güzellikle davranın. Çünkü Allah her büyüklük taslayıp böbürleneni sevmez. Nisa suresi 36. ayet. Bundan başka Allah bozguncuları ve ısraf edenleri de sevmez. Allah Kur'an'da Araf suresi 55. ayetinde haddi aşanları sevmediğini de bildirmiştir. Ayrıca Allah zalimleri, müstekbirleri, şımararak sevince kapılanları da sevmediğini ayetlerinde haber vermiştir. Bu program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır. gerçeği düşünüyor musunuz? Bu programda Kur'an ve din hakkında merak ettiğiniz soruların gerçek cevaplarını bulacaksınız. Belki daha önce hiç düşünmediğiniz gerçekler üzerinde düşüneceksiniz. Bu soruları ve yanıtları dikkatle dinleyin. Çünkü bunlar bizzat sizin yaşamınız ve ahiretinizle ilgilidir. Bu program Harun Yahya'nın eserlerinden yararlanılarak hazırlanmıştır. Allah'ın Mühevvin isminin tecellilerini nasıl görürüz? Mühevvin ismi, Allah'ın zorlukları hafifleten sıfatını ifade eder. Kur'an'ın, Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez buyurulan Bakara suresi 185. ayetiyle Allah'ın mühevvin sıfatına dikkat çekilmiştir. Allah ayetlerinde kendisine sığınan kullarının işlerini kolaylaştıracağını, onlara yardım edeceğini bildirmiştir. Bundan başka kalplerine bir huzur ve güven duygusu vererek onları destekleyeceğini ve ayaklarını sağlamlaştırarak kararlılıklarını artıracağını vaat etmiştir. Onlara kaldıramayacakları bir yük yüklemeyeceğini de belirtmiş, dahası karşılaştıkları zorluklara karşı Allah için güzel bir sabırla sabrettikleri zamanda onları katından yardımıyla destekleyeceğini müjdelemiştir. Ayrıca Allah, İnşirah suresi 5. ayetindeki "Demek ki gerçekten zorlukla beraber kolaylık vardır" hükmüyle de insanlar için zorlukların ardından mutlaka kolaylık kılacağını bildirmiştir. Allah'ın Gani isminin tecellilerini nasıl görürüz? Fatır suresi 15. ayetinde "Ey insanlar! Siz Allah'a karşı fakir olan muhtaçlarsınız. Allah'sa hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır, övülmeye layıktır" buyurulmaktadır. Ayette de bildirildiği gibi Allah ganidir, yani çok zengin ve her şeyden müstani olandır. İnsanlar da dahil olmak üzere tüm varlıklar her an Allah'ın varlığına, kendilerine bağışlayacağı nimetlere, onun esirgemesine ve bağışlamasına muhtaçtırlar. Allah'ın dilemesiyle ve kendilerine verdiği nimetlerle yaşamlarını sürdürmektedirler. Allah'sa tüm eksiklerinden münezzehtir. Bu gerçek İsra suresi 111. ayetindeki "O, mülkte ortağı olmayan ve düşkünlükten dolayı yardımcıya da ihtiyacı bulunmayandır" hükmüyle bildirilmiştir. Allah her şeyin tek sahibidir. Kur'an'da Allah'ın Gani isminin tanıtıldığı ayetlerden bir tanesi de Fatır suresinin 44. ayetidir. Ayette şöyle buyurulmaktadır: "Göklerde ve yerde Allah'ı aciz bırakabilecek hiçbir güç yoktur." Niyetimden sorumlu olur muyum? Her insan niyetinden sorumludur. Allah bunu Kur'an'da "kalplerinizin kazandıklarından dolayı sorumlu tutar" buyurulan Bakara suresi 225. ayetiyle haber vermiştir. Yapılan her işte niyetin Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak olması gerekir. Yapılan bir iş hayırlı gibi görünebilir. Ancak eğer insanların takdiri veya dünyevi bir karşılık bekleniyorsa bu iş Allah katında kabul görmeyebilir. Program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır.